Efendim Erkam Radyo'dan İftar Sevinci programından hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Bu akşam da İftar Sevinci'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda bizlere Türkiye'nin ve dünyanın en ücra köşelerinden kulak veren herkese sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz bir kez daha. Ramazan ayını yavaş yavaş uğurlamaya başladığımız bu günlerde biraz hüzünle de olsa, biraz buruklukla da olsa bayrama kavuşmanın sevincini de yavaş yavaş yaşamaya da başlıyoruz inşallah. Evet, bugün 23 Ramazan 1440 Salı değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da İftar Sevinci'nde 23 Ramazan akşamı kim misafirimiz olacak stüdyomuzda, hemen bunu da paylaşarak devam edelim. Evet değerli dinleyenlerimiz, İrfan Gündüz hocamızın bu akşamki misafiri psikiyatr Profesör Doktor Kemal Sayar olacak. Aynı zamanda kendisi radyomuz programcılarından ve gönül yorgunluğunu konuşacaklar. İkinci bölümde bu güzel doyumsuz sohbeti kaçırmayınız. Tavsiye ediyoruz dinlemenizi. Evet, bu akşam İstanbul için iftar vakti ne zaman onu da paylaşalım ki şu anda ülkemizin bazı yerlerinde yavaş yavaş sofralar kurulmuş, iftar vakti bekleniyor. Ancak İstanbul için iftar vakti ne zaman, hemen onu paylaşalım. 20.33 itibarıyla İstanbullular ezan sesiyle birlikte, top sesiyle birlikte İftarlarını yapıyor olacaklar, oruçlarını açacaklar. Allah kabul etsin efendim. Ve şimdi her zaman olduğu gibi programımızı sözlerin en güzeliyle başlatalım ve Kur'an-ı Kerim'e kulak verelim ve sonrasında tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
Kamer Suresi 49 ila 55, Rahman Suresi 1 ila 16. ayetler. Okuyan Şükrü Asil Eren.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَضَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
Şükrü Asil Eren'in tilavetinden Kamer Suresi 49-55, Rahman Suresi 1-16. Ayetleri dinlediniz.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şeyse kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclislerindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet, Kur'an ayı Ramazan-ı Şerif'in bu güzel günlerinde değerli dinleyenlerimiz İftar Sevinci programına Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamış olduk. Ve şimdi de efendim güzel bir esere kulak verelim ve sonrasında yeniden birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
Nice feryat edip zare kılan ben, nice feryat edip zare kılan ben, nice bu aşk. hay ya hay ya hay ya hay. Ölümden korkmazan be hey yarenler. Ölümden korkmazan be hey yarenler. Budur korkum yardan ki ayrılan ben. Budur korkum yardan ki ayrılan ben. Ya hay ya hay. Yunus ey dur senin aşkın yoluna. Yunus ey dur senin aşkın yoluna. Varan mahzun gibi berdar olan ben. Varan mahzun gibi berdar olan ben. Ya hay ya hay.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da birlikteliğimize devam ediyoruz İftar Sevinci'nin ilk bölümünde. Ve şimdi sırada Hüdayi coğrafyasında Ramazan izlenimleri var. Yine uzak bir diyarda Ramazan nasıl yaşanıyor? Orada Hüdayi Vakfı ne gibi çalışmalar yapıyor? Ramazan izlenimlerini alacağız ve oradaki sevinci hep birlikte paylaşacağız inşallah. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da İftar Sevinci programında Hüdayi coğrafyasında Ramazan izlenimlerini almaya devam ediyoruz. Yine güzel bir ülkeye, bir kardeş ülkeye uzanacağız. Bu akşam Kırgızistan'a gidiyoruz ve şu anda telefon hattımızın diğer ucunda Oktay Çetin var. Kırgızistan Hüdayi Vakfı Ülke Koordinatörü. Oktay Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz.
Merhabalar, ben de sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum, hoş bulduk.
Evet, Ramazan boyunca Hüdayi coğrafyasında ülkelerde Ramazan nasıl yaşanıyor? Bizim medeniyet bağımız olduğu, İslam bağımız olduğu ülkelerde Ramazan nasıl karşılanıyor, Ramazan nasıl yaşanıyor? Bunları konuşuyoruz efendim. Bugün de Kırgızistan'da Ramazan nasıl karşılandı, nasıl yaşanıyor? Oradaki Ramazan heyecanını, coşkusunu bizlere anlatmanızı istiyoruz. Nasıl yaşanıyor Kırgızistan'da Ramazan, neler hissediyor oradaki kardeşlerimiz? Böyle başlayalım. Buyurun efendim.
Tabii ki Anadolu'da nasılsa ülkemizde ve İslam coğrafyasında nasılsa Kırgızistan'da da Ramazan büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Tabii şunu unutmamamız gerekiyor ki Kırgızistan eski Sovyet coğrafyalarından bir ülkeydi. 1991'den sonra bağımsızlığını alıyor ve yavaş yavaş dini duygularına dönmeye başlıyor. Dolayısıyla aynen İslam coğrafyasındaki sevinci, mutluluğu, huzuru Kırgızistan'da da kardeş Kırgız halkının üzerinde de görebiliriz. Ramazan bu şekilde karşılanıyor efendim.
Evet. Peki Hüdayi Vakfı olarak orada Ramazan özelinde hangi çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz? İlk olarak bunu sorayım. Sonrasında da genel manada yılın 365 günü Hüdayi Vakfı'nın orada hizmetleri var. Bunları da anlatabilirseniz seviniriz.
Tabii ki Ramazan ayında diğer ülkelerde olduğu gibi Kırgızistan'da da kardeş Kırgız halkına iftarlar veriliyor. Efendim bununla birlikte erzak dağıtımı yapıldı. Yaklaşık 3500 kişiye iftar verildi ve yine erzak dağıtımında bulunuldu. Bu tabii kardeş Kırgız halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Herkes kardeş Türk halkına buradan selamlarını ve dualarını iletiyorlar. Tabii yapılan bu bağışlar, yardımlar kesinlikle boşa gitmiyor. Aynı zamanda iki ülke arasında çok ciddi bir kardeşlik köprüsünü oluşturuyor ve daha da güçlendiriyor efendim. Biz emeği geçenlere, bu yardımları organize edenlere, buralara getirip dağıtanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Evet. Diğer faaliyetleriniz noktasında neler söylersiniz? Kırgızistan'daki Hüdayi Vakfı çalışmaları noktasında genel anlamda hangi bilgileri verebilirsiniz?
Kırgızistan'da tabii ki bir dini hizmet yürütülüyor. Bununla birlikte sosyal hayata destek verilmesi gerektiğini düşünüldüğünden dolayı halkın yetiştirilmesinde, onların kültürel değerlerinin korunmasında yardımcı olunabilmek için kendilerine eğitimler veriliyor. Örneğin bir fakültemiz var burada, Kur'an kursları var. Efendim, bu eğitim kurumlarıyla Kırgız halkına hizmet ediliyor. Tek bir amaç var, tek bir hedef var. Geleceğe güzel bir toplum oluşturmak diye düşünüyoruz.
Evet Oktay Bey, peki şunu da sormak istiyorum. Hüdayi Vakfı denilince ya da Türkiye denilince, ki Kırgızistan bize hiç yabancı değil, kardeş ülkemiz, insanlar ne düşünüyor, nasıl karşılıyor Hüdayi Vakfı'nı, Türkiye'yi ve bu yaptığınız çalışmalar sırasında unutamadığınız, aklınızda kalan, dinleyenlerimizle paylaşmak istediğiniz bir hatıranız var mı? Bunları da sizden dinlemek isteriz.
Hüdayi Vakfı denildiği zaman özellikle yardıma ihtiyacı olan insanların, bu yardımları sadece maddi yardım olarak düşünmeyelim, eğitim için düşünülebilir ve benzer yardımlar düşünülebilir. Halk Kırgızistan'da Hüdayi Vakfı denince Hüdayi Vakfı'nı bu şekilde tanıyor. Türkiye denildiği zaman tabii ki kardeş bir ülke olarak biliniyor. Biliyorsunuz kökümüz Orta Asya'ya dayanıyor.
Evet.
Orta Asya'dan atalarımız Anadolu'ya yerleşiyor ve aradan binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen bu bağ daha kopmadı. İnşallah evet. Kopmayacak da bu yardımlarla, İnşallah. Bu desteklerle iki ülke arasındaki köprü sürekli olarak güçlenecek ve açık kalacak. Türkiye denildiği zaman, Hüdayi Vakfı denildiği zaman insanlar çok ciddi anlamda memnun oluyorlar. Sürekli olarak memnuniyetlerini ifade ediyorlar.
Evet, tabii ata yurdumuz oralarda, Hüdayi Vakfı hizmetlerini sürdürüyor. Evet. Sadece orada değil, Afrika'da, Balkanlar'da, daha birçok ülkede, Türkiye ile birlikte 40 ülkede iftar sofraları açıyor, erzaklar dağıtıyor, yardım çalışmalarında bulunuyor. Bu yapılan yardımların önemi noktasında şu anda bizlere kulak veren dinleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Hangi mesajları vermek istersiniz Oktay Bey?
Öncelikli olarak tüm dinleyicilerin Ramazan aylarını kutluyorum. Ramazanlar mübarek olsun. Türk halkı yardımsever bir halktır. Milletimiz kendisinin ekmeğinin yarısını dahi başka insanlarla bölüşüp yiyebilen, paylaşmasını bilen bir millettir. Asil bir millettir. Dolayısıyla yapmış oldukları yardımlar buralarda gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlara ulaştırılıyor. İhtiyaç sahibi olan insanların duası alınıyor ve memnuniyetleri dile getiriliyor. Ben yardımcı olan herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun diyorum. Unutmasınlar ki yapmış oldukları bu yardımlarla hem Allah'ın rızasını kazanıyorlar, hem de Türkiye ile kardeş ülkeler arasında, sadece Kırgızistan değil, biraz önce belirttiğiniz gibi Kazakistan, Moğolistan, Orta Asya'daki tüm kardeş halklarla da kardeşlik köprüsünü güçlendiriyoruz efendim.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Oradaki kardeşlerimize, sizlere kucak dolusu selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.
Peki, çok sağ olun. Değerli dinleyenler, Hüdayi Vakfı Kırgızistan Ülke Koordinatörü Oktay Çetin Bey ile Hüdayi Vakfı'nın Kırgızistan'daki çalışmaları, oradaki Ramazan sevinci ve Ramazan heyecanı üzerine bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve Kırgızistan'a selamlarımızı gönderiyoruz bir kez daha. Efendim, Hüdayi Vakfı'nın Asya, Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda yaklaşık 40 ülkede açtığı iftar sofralarına ve erzak paketlerine siz de katkıda bulunmak istiyorsanız, bu hayır yarışına siz de ortak olmak istiyorsanız, hudayivakfi.org web sitesi üzerinden bağışta bulunabilirsiniz. Bir ailenin erzak paketini karşılayabilirsiniz. Bu 120 lira karşılığında ya da bir kişilik iftar için 25 lira bağışta bulunabilirsiniz. Ya da iftar, fitre, fidye kelimelerinden herhangi birini yazarak 4948'e kısa mesaj gönderip 25 lira bağışta bulunabilirsiniz. Rabbim yapmış olduğunuz yardımları, tutmuş olduğunuz oruçları şimdiden kabul buyursun efendim. Allah razı olsun sizlerden ve Hüdayi Vakfı'nın bu çalışmalarında emeği geçen 7'den 70'e herkesten diyoruz ve İftar Sevinci programına devam ediyoruz. Efendim Erkam Radyo'dayız. Birlikteliğimiz devam ediyor İftar Sevinci'nin ilk bölümünde. Şimdi de sırada sokak röportajları var. Sami Zorlu ve Safa Ulusoy ekip arkadaşlarımız Üsküdar Meydanı'nda halka rahmet nedir diye sordu ve bakalım hangi cevaplar verildi.
Rahmet kelimesi sizce ne ifade eder?
Tabii rahmet kelimesi, Allah'ın rahmeti olmasa biz bu dünyada bir an bile yaşayamayız. Onun rahmetiyle en sağanak sağanak yağdığı bir aylardan bir tanesidir Ramazan ayı.
Rahmette Rabbimi hatırlatıyor. O rahmeti oya verir başa. Kim verecek rahmeti?
Rahmet deyince aklınıza neler geliyor?
Allah'ın kudreti geliyor ve Allah'ın rahmeti geliyor otomatik olarak. İyi şeyler hissediyorum.
Teşekkür ederiz. Rahmet kelimesi deyince gönül sözlüğünden neler dökülür acaba?
Bolluk dökülür, af dökülür.
Rahmet kelimesi sizin için ne ifade ediyor?
Sonsuz kainatı kuşatan Allah'ın tecelligahı.
Gökyüzünden yağan yağmura da rahmet diyoruz. Bir kurtuluş, genel bir kurtuluş ifadesidir rahmet. Evet. Yani ben öyle biliyorum.
Rahmet sonuçta Cenab-ı Allah'ın insanlara merhameti, insanlara iyi davranması, insanlara rızkını vermesi. Rabbimiz bize bunu verirken biz de ondan aldıklarımızı şükrederek biz de insanlara vermeliyiz. Kelime anlamını böyle ifade edebilirim yani.
Ramazan'da şu kadarını söyleyeyim. O rahmetin derinliğini anlatmak için söylüyorum. Bazıları diyor ki efendim ben bugün niyet etmedim, oruç tutmuyorum, sonra bir gün kaza ederim. Ramazan'da tutmadığı bir gün orucun karşılığını ömrü boyunca nafile oruç tutsa ödeyemez insan. Onun için Ramazan ayının rahmetini kelimelerle anlatmak mümkün değil. Onu yaşayan bilir, o rahmeti, Ramazan'ın tadını anlayan bilir. Ramazan'a kalpten inananlar bilirler onu. Herkesin inanmasını, o zevki tatmasını, o mutluluğu yaşamasını istiyorum.
Rahmet kavramı Rabbimizin bizlere... Ne diyeyim, bize verdiği rızık diyebiliriz aslında. Bütün insanlara verdiği rızkı niteleyebilir rahmet. Yani Rahman kelimesinin bir alt kolu diyebiliriz rahmet kelimesi için.
Rahmet kelimesi benim için merhamet, sevgi, şefkati ifade ediyor.
Allah'ın kullarına vermiş olduğu bir hediye diyebilirim yani.
Efem Erkam Radyo'da İftar Sevinci programının ilk bölümünde birlikteliğimiz devam ediyor ve bu bölümü noktalamak üzereyiz artık. Birazdan ikinci bölümümüzde Profesör Doktor İrfan Gündüz Bey Erkam Radyo stüdyolarında aynı zamanda radyomuz programcısı olan psikiyatr Profesör Doktor Kemal Sayar Bey'i ağırlayacak ve gönül yorgunluğunu konuşacaklar. Birazdan bu güzel Ramazan iftar sohbetini dinleyebilirsiniz inşallah. Evet, İstanbul için iftar vaktini de bir kez daha paylaşarak huzurlarınızdan ayrılalım. Bu akşam İstanbul için iftar vakti 20.33 değerli dinleyenlerimiz inşallah o güzel ezan sesiyle birlikte ve kendimizi tuttuğumuz sofranın başında o nimetlere elimizi uzatmadan beklediğimiz, gözümüzle seyrettiğimiz ama dokunamadığımız o nimetlere bin bir şükürle inşallah elimizi uzatacağız. Bir bardak suyumuzu şükürle yudumlayacağız ve o nimetlere kavuşacağız. Ama ne zaman? İstanbul için 20.34'te. Evet, Allah kabul etsin diyoruz ve her zaman olduğu gibi bu bölümü yine günün duasıyla noktalıyoruz değerli dinleyenler. Bu dakikalarda yapılan bütün dualara, bütün hayır dualara amin diyoruz. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'ım, bugün de beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana. Bugün şeytanı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma. Benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl. Ey arayanların, hacetlerini yerine getiren Rabbim! Allah'ım, bugün de beni günah ve kusurlardan yıkayıp temizle. Kalbimin imtihanında bana kalplerin takvasını ver. Ey günahkarların sürçmelerini bağışlayan Rabbim! Amin.
Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerin huzurunda olmanın mutluluğunu içerisindeyiz. Her defasında olduğu gibi sevincimizi paylaşmak üzere huzurlarınızda çok değerli bir misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Kemal Sayar. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk muhterem hocam.
Bu Ramazan'da özellikle sizden bu hem dinleyicilerimizin hem ümmeti Muhammed'in çok istifade edeceği konular var. Ama ben özellikle sizden hiç böyle zihnime çakılmış, hiç unutmadığım ve sık sık kullandığım bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi gönül yorgunluğu. Bunlar ne demek istiyorsunuz? Muhteşem bir şey bu.
Hocam gönül de yoruluyor.
Ya.
Hatta yakın zamanlarda merhamet yorgunluğu diye bir tabir de geliştirildi. Merhamet de yoruluyor. Mesela ondan başlayayım, ikinciden başlayayım. Evet. Bir insan sürekli etrafında hep özen göstermesi gereken, hep gayret göstermesi gereken, hep bir şekilde düzeltmesi gereken nakıs hadiseler, nahoş hadiseler görmeye devam ederse, bir süre sonra içsel kaynaklarını tüketiyor ve yavaş yavaş merhamet etmekten yorulmaya başlıyor. Yani bizim etrafımızdaki dünyayı düzeltmemiz, güzelleştirmemiz lazım. Ama bir yandan da o makro sistemi, sosyal sistemin de iyileşmesi için çaba harcamamız lazım. Çünkü biz bir insan düşer, kaldırırız. İki insan düşer, kaldırırız. 10 insan düşer, kaldırırız. Ama her sabah birileri o insanlar düşsün de yollara muz kabukları seriyorsa,
o zaman biz de usanırız.
Biz de yoruluruz.
Usanırız ve yoruluruz.
Biz de usanırız ve yoruluruz.
Ama buradan o zaman şunu söylememiz lazım. Yine zatınızın düşüncelerinde şefkat ve merhamet laf ebeliyle olmaz.
Tabii.
Şefkat ve merhamet eylem işidir.
Eylemli olur.
Ama bunların kıvamını her zaman korumak lazım.
Tabii. Evet. Şimdi oradan gönül yorgunluğuna geçecek olursak, bu benim çubuk bölgesinde duyduğum bir terim hocam. Ben bizim Anadolu insanımızın irfanına hayranım. Bizim okumamışımız bile çok okumuş.
Amenna. Ahmet Amici Efendi diyor ki alimle arifin bir farkı var diyor.
Evet.
Alim doğruları bilir. Kafasında evet. Kitap hamallığı yapar.
Evet.
Ama arif yanlışları sezer diye.
Arif yanlışları sezer.
Evet.
Çok güzel hocam. Çok güzel. Ahmet Amici Efendi çok enteresan bir adam
ya,
değil mi?
Çok enteresan. Çok. Çok, evet, çok. Evet. Hala anlaşılmamış, bana göre aşılmamış.
Sırlarla dolu, ya, enteresan evet. Bir insan. Daha yeni yeni onun ismini çok işitmeye başladık.
Evet, evet.
Pek böyle karanlıkta siste gibiydi ismi.
Ama kendisi Melami olduğu için.
Evet.
Yani yaşarsam bilmesin dünya, ölürsem duymasın alem, haberdar olmasın kimse zevalimden, kemalimden diye. Böyle bir melamet meşrebinde bize.
Evet, maşallah. Gönül yorgunluğu insanın hayattan bezmesi, bıkması, ondan bir beklentisinin kalmaması, gönlünün yeni şevk ve ihtiyaç şevk ve heyecanlarla baştan çıkmaması, bir çıkmaz sokağa girmek, hani diyor ya şair her yer karanlık diye, pür nur o mevkiyi bulamamak. Pür nur ya, olan o mevkiyi evet. Bulamak, her yeri karanlık, zifiri karanlık adetmek üzerine kurulu. Bir tür manevi bir depresyon yaşantısı hocam. Yani insan içinden de kendisine rehberlik edecek bir şey bulamıyor. Allah'la da bazen irtibatını kaybediyor ve yönünü şaşırmış bir halde. Ahmet Haşim'in modern zaman insanlarını tarif ederken diyor ki biz çölde yolunu şaşırmış kimseleriz diyor.
Ya.
Modern zaman medeniyetinin içinde biz çölde yolunu şaşırmış kimseleriz diyor. Çünkü fecrin aydınlığını unuttuk diyor. Yani fecirde efendim bir sabah namazına kalkmanın zevkini, aydınlığını unuttuk. Hayatımızı namaz vakitlerine göre tanzim etmenin huzurunu, mutluluğunu unuttuk. Dolayısıyla bizler çölde yolunu kaybetmiş kimseleriz.
Ya.
Aslında bir istikametsizlik medeniyetinden bahsedebiliriz. Modern medeniyet her şeyi maddileştiriyor. Her şeyi ölçülebilir bir kıvama getirmek istiyor. Mesela zamanı bile ölçülebilir bir kıvama getirmek istiyor. Çok enteresan bir şey. Fabrikalarda işçilerin verimini artırmak için saat zamanı icat ediliyor. Ondan önce güneş zamanında gidiyoruz. Yani insanlar gölgelere göre, vakitlere göre, namaz vakitlerine göre kendilerini ayarlıyorlar. Yatsı namazı kılındıktan sonra uykuya çekiliyor, istirahati çekiliyor. Ne zamana kadar? İşte teheccüd kılanlar teheccüde uyanıyor. Yahut sabah namazında uyanıp sonra da yatılmıyor bir daha. Hayata devam ediliyor. Bizden bir kuşak önceki nesiller, yani benim babaannem, dedemlerin nesli buna göre davranıyorlardı. Aslında bizlerin kaybettiği şey galiba bu atalarımızın, cetlerimizin yaşadığı zamanda yaşamıyoruz artık bizler. Dolayısıyla onların hassasiyeti de bizlere zor intikal ediyor maalesef.
Benim dedem Osmanlı müderrisiydi.
Evet.
Yatsı namazından sonra mecbur kalmadığı sürece dünya kelamı konuşmaz.
Allah Allah.
Sabah namazından sonra da asla işrak vaktine kadar ve işrak namazını kıldıktan sonra dünya kelamı konuşurdu. Sabah namazı camiden gelir, evradını, eskarını okur.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'ini okur. Sonra 45 dakika tabii güneşin doğduğundan. 45 dakika sonra kalkar. Bazen iki, bazen dört rekat işrak namazını kıldıktan sonra dünya kelamı konuşurdu.
Hocam bu çok enteresan bir şey. Bunun esbab mucibesi nedir? Siz nasıl izah ediyorsunuz bunu?
Şimdi hocam bir defa ve cealnen nehara maaşen ve cealnen leyle libasen. Cenab-ı Hak geceyi istirahat vakti olarak, gündüzü de maişet temini vakti olarak yaratmış.
Evet.
Şimdi biz hayatı da tersine çevirmişiz. Şimdi çölde yönünü kaybetmiş insan gibiyiz diyor ya Ahmet Haşim, aynen onun gibi. Burada da insan şimdi gece yaşıyor, gündüz yatıyor insanlar.
Evet. 7-24 diyorlar hocam. 7-24 yaşama toplumu.
Ama
aslında o biraz da elektriğin icat edilmesiyle ortaya çıkmış bir şey.
Abi o da ayrı bir şey. Yani artık gecemiz gündüzümüz de
karıştı.
Birbirine karıştı. Evet. Mesela ben hep şunu söylerim. Peygamberlere niye vahiy hep gece gelmiş? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki inna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik.
Evet.
İnna enzelnahu fi leyletin mübareke. Mübarek bir gecede indirdik. Hatta o Müzzemmil suresinde ey örtülere bürülü peygamber yorganını yırt kalk uyan. Gecenin yarısından fazlasını hiç olmazsa üçte birini ihya et uyanık geçir. Niye? İnna senülki aleyke kavlen sakila. Sana çok ağır bir söz yükleyeceğiz. Vahiy indireceğiz sana.
Evet.
Bir insanın vahiy alma kıvamına gelmesi için İşte günün yorgunluğunu atması lazım. O yatsı namazından sonra yatıyor. Teheccüd vaktine kadar vücut dinleniyor. O zaman uyandığınız zaman gözünüzü meşgul edecek hiçbir şey yok. Herkes uykuda, karanlık.
Evet.
Dikkatiniz dağılmıyor.
Evet.
Kulağınızı meşgul edecek de bir çırtırtı yok.
Evet.
Kulağa gidecek enerji gönle gidiyor. Göze gidecek enerji gönle gidiyor ve gönül alıcı hale geliyor. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de yine inne naşi etelleyli. Gece uyanan nefs eşeddü vat'en, kavrama kabiliyeti çok güçlü ve akvemü kıyla, söylenen sözü kabule de en uygun konumda bulunur. Sonra da vezkür isme rabbike ve tebettel ileyhi tebtile. Sonra da Rabbinin adını zikret ve bütün gücünle ama maddi manevi bütün gücünle ona konsantre ol. Ona yönel, onun arkasından, bu yönelişin arkasından, bu motivasyonun arkasından vahiy geliyor. Bu vahiy sadece peygamberlere gelmiyor. Şairlere de. Şairler gece yazar şiirlerini. Mesela ben hep gece yazarım yazılarımı. Gündüz yazamam. Efendim bestekarlara da ilham gece geliyor. Öbür taraftan hafızlar bile loş ve gece ortamı verilmiş hücrelerde hafızlık yapılır. Mabetlerde de dışarıdan çok aydınlık olmaması lazım mabetlerin. Dışarının görünmemesi lazım ki.
Evet.
İnsan mabede girdi mi orada dünyevi alakalardan sıyrılacak, onları törpüleyecek. Sonra kubbenin alemi gibi Allah'a yükselebilecek bir mimari psikoloji vermesi lazım. Bu yüzden gece ile gündüzü biz geceyi gece gibi, gündüzü gündüz gibi değerlendirmemiz gerektiği için bu aynı zamanda sünnet-i seniyedir. Benim dedemin yaptı.
Öyle mi? Tabii. Yani yatsıdan sonra dünya kelam etmek için
mecbur kalmadı midir? Mecbur kalmadığı süreç. Çok mecbur enteresan. Kalmadığınız süreç.
Tabii.
Tabii. Ben İmam Hatip 4. sınıfından beri böyleyim. Yatsı namazını kıldım yatarım. Sabah namazından önce de kalkarım. Bir daha da hiç yatmam Mevlallah. Çok da hayatım verimli geçer. Ama ne zaman güneş doğduktan sonra kalkayım. O gün akşama kadar onun ağırlığını atamam üstümden.
Evet.
Mevlana'ya sormuşlar da. Yani bir köpek senede 8 yavru yavruluyor. Bir koyun senede 1 yavru yavruluyor. İşte efendim koyunlar eti için kesilir, sütü içilir, derisi giyilir, kurbanda kesilir, şükür için kesilir, davet için kesilir. Köpeklerin ne derisi giyilir, ne sütü içilir, ne eti yenir. Niye buna rağmen piyasada sürü sürü köpek yok da sürü sürü koyun var? Mevlana diyor ki, seher vakti uykusu canlılar üstünde ölümcül tesir bırakır. O yüzden diyor, köpekler seher vaktinde uyurlar, ömürleri çok kısa olur, çok kısa olur. Koyunlar da aksine uyumaz, ömürleri uzun olur, bereketli olur diyor.
Çok enteresan.
Ben bunu da çözdüm şeysini. Bir insanın 24 saatlik zaman dilimi içinde dayanma gücü 22 saattir. 22 saatin sonunda gözü açık olur ama hücreleri dinlenme moduna girmiştir. Görmez adam. İster istemez hücreleri şeye gidiyor. Mesela adam 7-8 bıçak darbesi almış. Efendim sancıdan uyuyamadım diyor. Fakat şafağa doğru bağrım geçti diyor. Bir de uzun bir rüya anlatıyor adam. Çünkü hücrelerinin tam artık ister istemez dayanma gücü bitmiş, dinlenmeye geçiyor. İnsan vücudunun en ölü, en uyuşuk olduğu an seher vakti anı. Şimdi biz bu seher vakti anına güneşin evrarı ışınları. Hatta bazı yıldızların ışınları sabaha doğru dünyaya ulaşıyor. Tabii radyasyonun en yoğun olduğu anda seher vakti anı. Hücrelerin en ölü, uyuşuk. Radyasyonun da, radyoaktif serpintilerin de, ışınların da en yoğun olduğu anda seher vakti. Eğer siz bu uyuşuk bedeni, zaten geceye alışmış. Uyku halinde bu ışınları karşılarsanız, adam bir uyuşturucu etkisi oluyor onu. Ve adam güneş doğduktan yarım saat, bir saat, iki saat sonra kalktı. İkindiye kadar vücut kendine gelemiyor. Ben bunu yaşıyorum. Ama eğer uyanır da bir de güzel abdest alarak vücudunuzu şok ederseniz, gelecek bu enfrarır ışınlarına, güneşin kızılötesi ışınlarına karşı hazırlıklı bir vücut olursa, bir vücut hiçbir zarar vermiyor ve çok da verimli oluyor, kendine geliyor vücut. O yüzden seher vakti uykusu diyor. Canlar
siz
üstün.
Yani seyahatler veya başka ortamlarda bulunuyorsunuz. Bütün bunlara rağmen.
Evet.
Siz her zaman yatsıdan sonra.
Evet.
İstirahati çekiliyorsunuz.
Evet. Evet.
Bravo. Çok güzel.
Yani hayatımı planlarken ona göre planlamaya çalışırım. Geceyi gece gibi, gündüzü de gündüz gibi yaşarım.
Maşallah. Hocam o çok önemli çünkü melatonin hormonu denen bir hormon var. Ancak gece vakti salgılanıyor ve bizim uykumuzu derin ve güzel uyumamızı sağlıyor. Çocuklar için, gençler için çok mühim bir hormon var, büyüme hormonu. Büyüme hormonu ancak gece belli bir vakit girdikten sonra salgılanıyor ve çocukları büyütüyor, kemiklerini gürbüzleştiriyor. Eğer siz sabah 6'da uyursanız gün ışığına duyarlı olduğu için bu iki hormonda salgılanmıyor.
Salgılanmıyor. Evet.
Tabii. Yani çocuklar büyümeden mahrum kalıyor. Büyükler ve çocuklar, gençler düzenli, huzurlu bir uykudan mahrum kalıyor. Yani her şeyin kendi çevrimine, kendi zamanına uygun bir şekilde yapılması insan için sayısız faydalar taşıyor.
Abi ben şunu söylüyorum hocam. Mesela amaların hafızası çok güçlü olur. Niye? Amaların dikkatini dağıtacak hiçbir şey yok. Mesela bizim rahmetli üstadım benim, hocam Kani Karaca mesela.
Evet.
Bizim Mustafa Başkan var, Sultanahmet.
Kani Bey merhum sanatkardı ama aynı zamanda ne hocasıydı?
Bir defa şeydi, Türk musikisinde, klasik Türk musikisinde hem dini hem de din dışı demek de benim pek hoşuma gitmiyor ama la dini musiki diyorlar.
Evet.
Bunların hepsinde yektaydı. Allah müthiş bir kabiliyet vermiş. Hem Saadettin Kaynağ'ın hem Ali Üsküdarlı hocanın talebesi. Bu iki hoca da çok kıskanç. Kendi öğrencilerini hiç kimseyle paylaşmak istemezler ama bir tek Kani Karaca'ya mahsus ikisi de birbirlerine müsamaha gösterdiler. Bu çok müthiş bir yetenek. Bunun iyi beslenmesi, iyi yetişmesi lazım diye. Gözleri açılabilecek olduğu halde açtırmadı. Eğer açılırsa benim gözlerim dedi, ben bütün müktesebatımı kaybederim. Ki
çok enteresan.
Ali Üsküdarlı hoca mesela böyle bir aşırı şerifi okusun bir defa. İkinci defa teyp gibi aynen Üsküdarlı hocamız rahmetlinin gıcırtılı sesine dahil aynen okurdu. Hatta bir defasında bir merhaba bahreni okumuş hoca gibi. Sonunda da demiş hocam demiş bir merhaba bahreni okudunuz. Onu dinledim, bayıldım, beni mest ettiniz demiş Kani Karaca. Ya ulan kör demiş, getir de bir dinleyin ben şu şeyi. Hoca dinlemiş dinlemiş, Allah Allah ben bunu nerede okudum? Fakat en sonunda bir iki şeyde, beyitte bir perde hatası yapmış Kani Karaca. Ya bilerek ya bilmeden. Demiş ki bunu sen yaptın lan kör demiş. O name benim namem değil. Böyle bir şey
bu. Çok hoş. Çok
ama hoş, burada evet. Esas bizim açımızdan gerçekten. Evet. Mevlana diyor ki insanın zahir gözü eğer kapalı olursa batın gözü açılır.
Evet.
Zahir kulağınızı kapatırsanız batın kulağınız açılır.
Tabii.
Bu hem ten gözü ve ten kulağı birer perdedir diyor. Perdeler öyle dağlar, taşlar, gökler, yerler değil. Bizim içimizdeki perdelerdir. Bu gözünüzü kapatın ki içinizdeki o perdeler kalsın.
Tabii. Zaten ben modern medeniyette bir perdeleme medeniyeti diyebiliriz diyorum hocam. İnsan ve kendi hakikati arasına sürekli perdeler giriliyor. Hep ta eski Yunan tapınaklarında yazan kendini bil diye bir öğüt vardır.
Ya.
Peygamber Efendimiz de kendini bilen Rabbini bilir buyurur. Bütün mesele insanın kendini bilmesinde. Çünkü yine Cenab-ı Hak biz insana şah damarından daha yakınız diyor. Yunus'umuz bir ben vardır, ben de benden içeri diyor. Yani o içsel benlik aslında ilahi hakikatin nüvesidir. Onunla aramızdaki perdeleri kaldırmamız lazım. İşte kalplerin cilalanmasından bahsediliyor tasavvufta.
Tasfiyesinden bahsediliyor.
Tasfiyesinden. Dış alemin güzelliğini, ilahi güzelliği yansıtan bir ayna olabilsin kalplerimiz. Bu perdeleri kaldırmak kemalat yolculuğu hocam. Ya. Benim anladığım şey bu.
Doğru.
Yani insan o perdeleri kaldırdıkça kendisini aldatan yanıltıcı görüntülerden kurtuluyor. Kendi özüne yaklaşıyor. Kendi özüne yaklaşmakla da yaratıcısına, Rabbine yaklaşıyor. Amen.
Şimdi aynanın üstüne huflasak ve buğulansa aynanın yüzü bizi göstermez ki. Aynen onun gibi biz.
Tabii.
Gönlümüzün üstündeki o buğuları bizim temizlememiz lazım. Tasfiye kap dediğimiz bu ki.
Tabii.
Yansıtsın. Öyle bir şey var çok güzel. Neydi o? Bir kitabullahı azamdır seraser kainat. Hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar.
Evet.
Ama işte bunun çıkması için içimizdeki perdelerin kalkması lazım.
Tabii.
Hatta ben öyle diyorum, bu alim nedir diye. Bize alimi, arifi çok zor. Ütopik. Ancak yeteneği ve kabiliyeti olan adamlar ulaşır gibi anlaşılıyor. Ben bunu biraz daha pratik hale getiriyorum. Ya alim demek bilerek yaşayan adam demek.
Bilecek evet. Ama yaşayacak.
Amenna zaten.
Evet.
Bilerek bakan adam.
Evet.
Bilerek duyan adam.
Evet.
Bilerek adım atan adam. Ya da attığı adımı bilerek atan adam. Söylediği sözü bilerek söyleyen adam.
Evet.
Bu bir irade gerektiriyor.
Evet.
Bu bir kişilik, kimlik gerektiriyor.
Evet.
Buradan esas şimdi Ramazan ve orucun bugünün insanına.
Tabii.
Esas bu iradeler ipotek altına alınmaya çalışılıyor.
Tabii.
Efendim bizim renk zevkimizi elimizden alıyorlar. Giyim kuşam zevkimizi elimizden alıyorlar. filan. Ondan sonra esas hedef bak, beynimiz ipotek altına alınıyor. Tabii. Bunlara karşı dirençte insan yetiştirmede.
Tabii.
Gerek ibadetin, gerek bu perdelerin kalkmasının, gerekse Ramazan ve orucun önemi nedir hocam?
Hocam geçtiğimiz günlerde bir kitap yayınlandı. Bir Batı alemindeki iktisadi anlayışları eleştiren bir kitap. Orada çok çarpıcı bir cümle vardı. Diyor ki, Batı'nın İslam'la uğraşmasının en büyük sebebi İslam'ın hala tefeciliği büyük bir suç saymasıdır diyor. Çünkü dünya tefecilerin dünyası. Dünya tefecilerin yönettiği ve kendi kârlarını her halükarda maksimize etmeye çalıştıkları bir dünya. Yani bu dini reforme etseniz, tefeciliği ortadan kaldırsanız, faizi helal saysanız, onların istediği gibi onların tekerine çomak sokmayacak bir takım tedbirler alsanız sizden iyisi olmaz belki. Ama hala dinin özünde bu umdeler yattığı ve Müslümanlar da o umdelere riayet ettiği için hala bizim coğrafyamız düzlenecek, yok edilecek, hafızası silinecek bir coğrafya olarak algılanıyor maalesef. Ramazan işte bizim bu direnç noktalarımızdan birisi kıymetli hocam.
Hocam şimdi evet. Sözünüzü balla keserek birinci bölümü buradan noktalayalım. İkinci bölüme kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, Kemal Sayar hocamızla istemeden de olsa sözümüzü burada noktalamak zorunda kaldık. Ama kulağınız ve gönlünüz bizde olsun, sohbetimiz kaldığımız yerden devam edecek. Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, İftar Sevinci programımızın bu ikinci bölümünde hocam, Kemal Sayar, kaldığımız yerden dilerseniz başlayalım. O gerçekten o yazılan makaledeki üçkağıtçıların dünyasında, tefecilerin dünyasında yaşıyoruz. Eğer biz de bazı böyle farik vasıflarımız var, onlar törpülense o zaman onlarla iyi anlaşacağız da. Bunlar törpülenemediği için bugün bütün kavga ve kıyamet Müslümanların üstünde oynanıyor. Evet, buyurun.
Ramazan da hocam bir direnç ayıdır. Çünkü Ramazan bize mahsus zamanın bütün iç dünyamıza hakim olduğu bir aydır. Biz o zaman batılı zamandan çıkıyoruz işte.
Yeah.
Onların tahakkümünden de çıkıyoruz aslında. Biz artık kendi iç ritimleriyle yaşayan bir ayrı millet, bir ayrı kavim oluyoruz. Onların çok kolaylıkla manipüle ettiği nesneler olmaktan çıkıyoruz. Kendi hayatımızın öznesi haline geliyoruz. Ramazan birkaç bakımdan modern kapitalist medeniyete bir meydan okumadır. Bunlardan bir tanesi, işleri yavaşlatıyoruz Ramazan'da. Diyoruz ki biz eski tempoda, eski şeyde yaşamak zorunda değiliz. Yani sürekli aşırı derecede efendim karınca gibi oradan oraya koşturularak.
Haz ve hız.
Evet. Hazza ve hızza rağım olmayacağız diyoruz. Evet. Hazdan da feragat ediyoruz, hızdan da feragat ediyoruz. Yani bu kadar sonsuz bir koşu içinde kendi ruhlarımızı yaralamayacağız demiş oluyoruz. Biz o yarıştan geri çekiliyoruz. Şimdi yarış kapitalist medeniyetin özü. Sizi başkasıyla yarıştırıyor. Onu onunla yarıştırıyor. Hep tokuşturuyor sizi. Sonunda da kâr eden kendisi oluyor.
Kendisi kazanıyor.
Oktay Sinanoğlu merhumun bir sohbetinde dinlemiştim. Diyor ki bizim önümüze diyor laboratuvarlarda bize büyük maaşlar veriyorlar. Oturtuyorlar diyor bizi diyor. Çok mühim bir problem çözeceğiz deyip işte bir 7-8 tanemizi bir odaya kapatıyorlar diyor. Yüksek maaşlar. Bir problem atıyorlar önümüze. Biz aylarca çalışıyoruz bu problem üzerinde. Aylar sonra sevinerek çözüyoruz diyor. Koşa koşa çözdük bunu filan. Ben diyor yıllar sonra anladım diyor. O formüller mesela dünyanın başka bir bölgesine roket gönderecek, füze gönderecek. Bir sürü can yakacak. Onu daha iyi nasıl kullanırım? Yakıtı daha iyi nasıl kullanırım? Daha çok can nasıl yakarım? Onun formülü diyor. Biz de zannediyoruz ki bilim yapıyoruz. Halbuki adam orada kendi savaş teknolojisini, silah teknolojisini geliştirmenin hesabı içinde. İşte böyle hocam, neye hizmet ettiğimizi bilerek, o modern medeniyetin bizi koşturarak bizi elde ettiği bir takım sonuçlardan geri durarak, onların farkına vararak, hayatın asli dokusunu, neyin oluşturduğunu bilerek yaşamak. Çünkü Ramazan bize biraz geriye çekilme ve kendi hayatımız ve nefislerimiz üzerine düşünme fırsatı veriyor. Bir nefis muhasebesi imkanı veriyor.
Yine zaten bir şeysi var ya hani, Kızılderili beyaz insanlara rehberlik ederken, evet, bir yandan evet, giderken pat diye durmuş. Adam niye durdun demiş beyaz adam. Ya demiş, o kadar çok hızlı yürüdüm ki ruhum geride kaldı.
Evet.
Onu bekliyorum demiş.
Tabii, ruhlarımızı toparlama zamanı ya, Ramazan. Evet.
Bunu da sizden aldım ben bunu.
Estağfurullah efendim. Şimdi insan evladı her şeyi dinliyor da kendini dinleyemiyor hocam.
Ya evet.
Her şeyi dinliyor da Rabbini dinleyemiyor. Yani çevrede bir sürü seslere kulağımızı kabartıyoruz. Bugünlerde bu mevsimde bülbüller ötüşüyor, kuşlar ötüşüyor, harikulade müzikler kulağımıza çalınıyor. Fakat insan kendi ruhunu dinleyemiyor. Kendi ruhunu dinlerse ne olacak? Diyecek ki, ya bak hayatında ehem mühim ayrımını iyi yapamıyorsun. Önemli olan ile acil olanın ayrımını iyi yapamıyorsun. Senin için acil olan şey aslında önemli olan bir şey olmayabilir. Sen hayatını şimdi maişet telaşıyla dolduruyorsun. Bu sana çok mühim gibi geliyor. Fakat senin için daha önemli olan bir şeyler, hayatını hangi değerler uğruna yaşamak mecburiyetindesin? Bu soruya cevap vermedin sen daha. Sadece karnını doyuran bir hayvan gibi yaşamak senin hayatına bir mana getirmeyecek. Sadece rızkının ve rızk endişesinin peşinde olan bir varlık olmak seni bir koyundan, sokaktaki başka bir varlıktan ayırmayacak. Senin daha manevi, daha ulvi, daha senin varlığını aşan, senin varlığınla bitmeyen gayelerinin olması lazım. İşte Ramazan bize bunu hatırlatıyor. Dur diyor, kendine bir bak, aynada bir bak, kendini dinle, kainatı dinle, Allah'ın sana söylediği sözleri dinle. Bir arif bir zat var, Ronald Lang diye, Batı aleminde de büyük arifler var hocam. O diyor ki, bir zaman gelecek, insanlar büyük bir kıtlık çekecekler. O kıtlık Allah'ın sözlerini işitme kıtlığı olacak. Of. Biz bugün böyle bir iklimde yaşıyoruz maalesef. Yani birbirimizi uyarmamız lazım, birbirimize çimdik atmamız lazım. Dostlar olarak, arkadaşlar olarak, insanlar olarak, yani nereye gidiyorsunuz diyor ya Cenab-ı Hak. Nereye gidiyoruz?
Ya.
Bu soruyu kendimize yöneltmemiz lazım.
Şimdi bizim pedagojide eğitimi tarif ederken, hı-hı, self-service insan yetiştirme ilmi diye tarif ediliyor. Hı-hı. Yani kendi ayakları üstünde duran, hı-hı, kendi çerçevesini ve de sınırlarını kendisi belirleyen, hı-hı, efendim kendisi bakan, hı-hı, baktırılmayan, kendisi duyan, hı-hı, ama duyurulmayan, yani iradesi kendi elinde, tabii, olan adam, elini kendisi kullanan, gözünü kendisi kullanan, kulağını kendisi kullanan. Elinin kullandığı adam olmayacaksınız. Zamanı siz kullanacaksınız ama zamanın kullandığı adam siz, tabii, olmayacaksınız.
Tabii.
Bu esasında kişilik, irade eğitimi dediğimiz. Bu şeyde, bu formatta baktığımız, tabii, zaman mesele, şimdi Ramazan'da ele, dile ve bele.
Tabii.
Üç tane şey, buna hakim olmak.
Tabii.
Ve buna insanın iradesiyle kendi hayatına egemen olması. Zaten esas din de budur. Yani din de insanın kendi hayatında kendi iç isteklerinin, heva ve heveslerinin, nefsinin değil de Allah'ın iradesinin egemen olmasını sağlamaya çalışan üstün ahlak yoludur. Böyle tarif ediyorlar zaten dini de. Bu yönden baktığımızda bir de Ramazan'ın özellikle sizin açınızdan, tabii, insanların iradelerini eğitimi açısından önemi, evet, ne sizce?
Hocam, irade ile ilgili akılda kalması bakımından şöyle bir misal vereyim. İrade kas gibidir. Kullandıkça gelişir, kullanmazsa körelir.
Körelir,
evet. Felç olur. O yüzden biz irademizi devreye soktuğumuz her seferinde kişiliğimiz kuvvetlenir. Mesela hayır diyebilmek de bir iradedir. Cenab-ı Hak la diyor önce.
Ya.
Bize diyor ki la deyin, evet, önce diyor. Evet. Önce dünyevi diğer otoriteleri bir reddedin bakalım,
ya,
diyor.
Evet.
Ondan, evet, sonra ilahe illallah, evet, diyoruz. Hayır diyebilmek, dünyevi diğer otoritelere hayır diyebilmek.
Hatta o ilk adım. Hı-hı. Mecellede de bu var. Hı hı. Bak def-i mazarrat celbi menafide nevlatır.
Evet.
Önce kötülerin ortadan kaldırılması tabii. iyiliklerin evet. ortaya getirmesinden daha kıymetlidir. Tabii. Önceliktir.
Tabii. Çünkü kötülüğün olduğu yerde zaten hakikati tebliğ edemezsiniz hocam. Ben yıllar evvel Süleyman Uludağ'ın bir kitabında okumuştum. Çok güzel bir mesela cihad kelimesini tarif ederken diyor ki doğruyu tebliğin önündeki engelleri kaldırmak. Yani siz bir yerde bir hakikati tebliğ edeceksiniz ama birisi onu tebliğ etmenize mani oluyor. Gürültü yapıyor, size savaş açıyor, sizinle efendim sizin sesinizi boğmaya çalışıyor. Sizin sesinizin işitilmesine mani olan o hususu gidereceksiniz. Cihat budur. Yani bu illa savaş, kıtal demek değil.
Ben hocanın bu tarifinden
evet.
İslam'ı cihadı tarif ederken şöyle dedim. İnsan ile İslam arasındaki giren engellerin kaldırılması ve insanın İslam'la buluşturulması. Böyle tarif
evet,
ettim.
Tabii.
Tasavvufu da buna benzer. İnsan ile ihsan arasındaki engellerin kaldırılarak insanın ihsanla buluşturulması diye tarif ediyordum.
Tabii fevkalade hocam, fevkalade. Dolayısıyla irade günümüz dünyasında çok nadir bulunan bir şey olmaya başladı. Biz modern dünyada bir güdülen sürü haline geldik hocam. İnsanlar çok fazla seçim yapıyoruz diye seviniyorlar. Hiç öyle sevinmeyelim. Çoğumuz reklamcılığın gönüllü askerleriyiz. Bugün inanın bana öyle enteresan internette, televizyonda veya efendim bilgisayar ekranlarında öyle acayip algoritmalar dönüyor ki bunlar, bu algoritma dediğimiz şey şu, sizin bıraktığınız izlerden tüketim alışkanlıklarınızı tahmin eden ve size ona göre mal satmaya çalışan reklamcılık. Şimdi bu tarz bir reklamcılık insanları pençesine alıyor ve sadece bir homo consumens, tüketen varlık haline getiriyor. O yüzden insanlar maalesef gerek kitle iletişim araçları tarafından, gerekse bu küresel internet tarafından resmen güdülüyorlar. Seçmen davranışları bile etkileniyor. Yani geçtiğimiz senelerde bazı internet mecraları üzerinden insanın politik tercihlerini etkileyen çalışmalar yapıldığını öğrenmiş olduk. Modern insan kendini, "Aa, ben Allah'a baş kaldırdım, çok özgürüm, çok serazatım" diye değerlendirirken aslında bir sürü küresel büyük şirketin zavallı bir kurbanı hüviyetinde. Gerçekten özgür olan insan ise Allah'a teslim olup o küresel şirketlere baş kaldırabilen, seçme ihtiyarını kapitalizme veya başka bir herhangi dünyevi ideolojiye terk etmeyen insan. Yani ben buradayım, varım, hayrın, iyiliğin takipçisiyim, devamcısıyım ve Allah'ın dışında kimsenin önünde eğilmiyorum diyebilen insan hakikaten özgürlüğü idrak ediyor.
Zaten Kur'an-ı Kerim'de bu saltanat var.
Hı hı.
Allah'tan başka sultan mı arıyorsunuz diye ben bu saltanat üzerinde biraz durdum.
Hı hı.
Saltanat demek esasında kendi içimizde bizim üstümüzde etkili olan, davranışlarımızı yönlendiren irade demektir. Otorite demektir. Buna uluhiyet de deniyor. Hı. Mesela heva ve hevesini ilah edineni görmedin mi?
Hı hı.
Ne demek heva ve hevesinin ilah olması? Biz Allah'ın dediğini yapmıyoruz ama heva hevesimizin dediğini yapıyoruz.
Hı
hı. O yüzden bu saltanat meselesi de aynı.
Hı hı.
Biz de şöyle sizin ifade buyurduğunuz gibi şöyle kafatasımızı iki bacağımızın arasına alıp şu Ramazan'da bir sorgulamamız lazım. Ben neyim? Ve bu olan neyin nesi? Ben kendi irademe göre mi yaşıyorum? Allah'ın iradesine mi göre mi yaşıyorum? Yoksa estirilen rüzgara göre onların önündeki yaprak gibi savruluyor muyum? Buna bakmak lazım. Herhalde Ramazan.
İrade işte hem irade dedik hocam hem de nefis muhasebesi dedik. Nefis muhasebesi çok mühim bir şey. Kur'an-ı Kerim'de kendini sorgulayabilen nefse andolsun diyor değil mi? Yanılmıyorum.
Evet.
İnsanın kendi nefsi üzerine sorular sorabilmesi, kendini bulunduğu bir konumdan daha ileriye taşımasıyla sonuçlanabilecek bir şey. Kendini sorgulamayan, halden hep memnun olan insan statükocu insandır. Halbuki bizim anlayışımızda iki günü birbirine musavi olan ziyandır.
Hatta iki gün de değil, iki anı birbirine.
İki anı.
Yevim tabii. Arapça'da
evet.
Zamanın bölünemeyen en küçük parçası demektir yani. İki anı birbirine denk olan. Biz her an geçen andan daha ileriye de olmak tabii. Zorundayız.
Hocam şimdi çok beyinle ilgili çok ilginç bulgular var. Beyin üzerine çalışmalar bize beynin çok dinamik bir organ olduğunu gösteriyor. Biz önceden zannediyorduk ki bir pelte işte hiç değişmez, hep aynı kalır. Beynin içinde tam 100 milyar sinir hücresi var hocam. Peki bu 100 milyar sinir hücresi kendi aralarında 100 trilyon sinaps kavşağı yapıyorlar. Yani iki hücrenin birbirine buluştuğu, yaptığı yola sinaps diyoruz. 100 trilyon yol hocam. Bu ne demek biliyor musunuz? Her an beyin yeniden yapılıyor. Şimdi biz sizinle bu konuşmayı yaptık ya. Beynimiz bu konuşmayı algılıyor. Her şey birden değişiyor. Yeniden kendini organize ediyor. Bu bana Kur'an-ı Kerim'de beni çok sarsan bir ayet var. O her an yeni bir şendedir. Ya, yeni bir yaratmadadır.
Kulli yevmin ve fişen.
Hocam biz insan vücudunda bunu görüyoruz. İnsan vücudu her an yeniden yapılıyor. Cenab-ı Hak insan vücudunu her an yeniden yaratıyor. Kainat her an yeniden yaratılıyor. En ufak bir gözlemcinin bakışı bile olan biten bir şeyleri değiştiriyor ve her şey yeniden kurgulanıyor. Buna fizikte kendini organize etme prensibi deniyor. Yani karmaşık yapılar, insan vücudu gibi, kainat gibi büyük yapılar. Yani aslında alemi sagir ve...
Ya, alemi sagir, alemi kebir.
Ve alemi kebir. Tabii. Mikrokozmos ve ya. Makrokozmos. Her ikisi de kendini yapılandıran, kendini organize eden sistemler. Burada her an yaratışın izlerini görüyorsunuz. Her an yeni bir zuhuratla yeni biçimlerde ortaya çıkıyorlar. O yüzden her anımızı çok biricik bilmek, vaktin evladı olmak, İbnül Vakt olmak, o vaktin kıymetini en iyi şekilde vermek mecburiyetindeyiz ve Ramazan da bize bu hassasiyeti veriyor. Yani insan çünkü eşyayla beraberken, eşyayı vücudunda hissederken, karnı tokken Allah'tan uzaklaşıyor.
Maalesef evet.
İnsan maalesef eşyayı kaybettiğinde meşhur bir söz vardır ya, düşen uçakta ateist yoktur diye.
Evet evet.
Yani
doğru.
bir şeyi kaybetmeye kaybetmeye yazgılı olduğunda o zaman diyor ki bunlar gelip gideceğiymiş, bunlar bana sükun vermiyormuş. Hani Hazreti İbrahim o benim Rabbim olamaz diyor ya. Bunlar benim Rabbim olamazmış. Demek ki benim Rabbim müteal olan, değişmeyen, geçmeyen, batmayan bir Rab. O zaman hakiki Rabbine yöneliyor.
Afitab-ı hüsnü huban, akıbet eyler uful, ben muhibbi la yezalim, la uhubbul afilin. Buna şey derek eyvallah yazmış hocam. Yani. Böyle batanları sevmem diyor.
Tabii.
Ben batmayana
tabii.
Sevdalıyım.
Tabii, tabii. Yani sözün özü Ramazan-ı Şerif batmayan, bizim zeval bulmamızda zeval bulmayacak o yüksek hakikati bir kez daha keşfetmemiz ve onun bendeleri olarak yeniden dirilmemiz için bizim için büyük bir imkan. Yani bir ruh dirilticisi diyelim.
Şimdi zaten ifade buyurdunuz an. Anı değerlendirmek tasavvufta sufiyi tanımlarken sufi İbnül Vakt'tir.
Tabii.
İçinde bulunduğu anın insanıdır.
Hı-hı.
Ne dünle uğraşır. Yani geçen geçmiştir artık. Müstakbelimse müphemdir.
Evet.
Hayat dediğin şey tam içinde bulunduğun demdir.
Dem bu demdir.
Evet. Geçene kafa yorma, olanla ölmüşe çare olmaz. Ondan uğraşırsan önünde kaçıp da bir daha geri gelmen zamanı kaçırırsın. Geleceğin de hayaliyle uğraşma. Gelecekse ömrün varsa nasıl olsa önüne doğru geliyor. Ya bırak şu anına yoğunlaş. Ama buna Cüneyd-i Bağdadi demiş ki İbnül Vakit değil. İbnül Vakit demiş zamanın önünde esir olan adam demektir. Rüzgarın önündeki yaprak gibi. Sufi diyor Ebul Vakt olmalı diyor. Kendi evet. Zamanına kendisi hakim olmalı. Tabii. İmam Şafii
daha
de buyuruyor
yüksek
ki,
bir hedef gösteriyor.
Ya İmam Şafii de buyuruyor ki zaman kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser.
Tabii.
Sen nefsini sürekli hak ve hakikatle meşgul et. Sen onu hak ve hakikatle meşgul etmezsen o batıl ve boş şeylerle seni meşgul eder ve iyiye ve güzele asla dönmeye fırsat bile vermez.
Evet.
Ne kadar güzel yani bu.
Çok güzel.
Allah razı olsun. Sayın hocam çok değerli bir sohbet oldu bizim açımızdan.
Hocam ben sizinle her sohbetimden güzel şeyler öğreniyorum.
Yok estağfurullah.
Buradan heybemizi doldurmuş estağfurullah, olarak gidiyoruz.
Estağfurullah yok. Teşekkür ederiz. Biz sizden, sizin heybenizden doluyoruz. Allah razı olsun.
Sağ olun.
Hele bir de sizin baktığınız yerden meselelere bakmak, bugünkü insanın problemlerine deva olacak yönünü dinin ortaya koymak çok önemli bir hadise. Bize diyorlar ki bunlar ilahiyatçı. Başka türlü söylemesi zaten mümkün değil diyorlar. O yüzden sizlerin irşadı, sizlerin değerlendirmeleri çok daha önem arz ediyor. O yüzden bize lütfedip zaman ayırdınız. Vaktinizi aldık ama çok teşekkür ediyoruz. Hem dinleyicilerimiz hem biz çok istifade ettik. Bir başka sohbette buluşmak üzere. Değerli dinleyicilerimiz, sizleri Allah'a emanet ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.